Ayrım 54.
İlkinde Beaumont yalnızca gülümsedi. Ne neşe ne de yatıştırıcı bir anlam vardı gülümsemesinde. İkincisinde büyük olasılıkla hayır dedi. Gelmeyecektir senin başına böyle bir şey. Ama bunlar duydukları üzüntünün yalnızca bir anlık yankılarıydı. O da işin en başında. Akşam ilerledikçe canlandılar, coştular. Yarım saat sonra neşelerine diyecek yoktu. Gevezelik ettiler, şakalaştılar, oyunlar oynadılar, şarkı söylediler. Mosolov onların içleri rahat etsin diye hala uykusu çok derindir deyip duruyor ve uykusunun nasıl derin olduğuna ilişkin çeşitli örnekler veriyordu. Gerçekten de onun uykusunu engelleyecek bir durumları yoktu. Yattığı oda bir merdiven, bir koridor ve üç oda ötede evin ta öbür ucundaydı. Böylece akşam tümüyle havasını buldu. Gençler hep olduğu gibi bazen hep birlikte ötekilerin yanında toplanıyorlar, bazen ayrılıyorlardı. Bazen hepsi değil, biri ikisi orada kalıyor, biri ikisi buraya geçiyordu. Örneğin iki kez hepsi Beaumont'un başına toplandı. İki kez Vera Pavlovna onları Beaumont'tan, dolayısıyla ciddi konuşmadan ayırdı. Konuşmaları her şey üzerineydi ve konuşma dışında kalan kimse yoktu. Bütün topluluk katılıyordu tartışmalara. Ama uzun sürmüyordu tartışmaları. Hepsi birlikte oturuyordu. Az önce trajik bir poz almış olan genç, "Pekala, şimdi sonuçta iyi mi oldu, kötü mü?" diye sordu. Vera Pavlovna, "İyiden çok kötü," dedi. Katerina Vasilyevna, "Neden Veroçka?" diye sordu. Öteden Beaumont, "Şöyle ya da böyle, hayat bunsuz olmuyor," dedi. Kirsanov da Beaumont'u onayladı. "Elbette, kaçınılmaz bir şey bu." Soruyu ilk soran genç, madem ki bu kötü iyi bir kötü, öyleyse iyi demektir," dedi. Öteki üç delikanlı da başlarını sallayarak arkadaşlarını onayladılar. "Bravo Nikitin." Gençler ayrı bir köşede oturuyordu. Mosolov, "Ben onu, adamı tanımıyordum Nikitin," dedi. "Ama sen galiba tanıyordun." "Evet, gördüm kendisini ama o zamanlar daha çocuktum." "Peki gördüklerinden anımsayabildiğin kadarıyla ne diyebilirsin onun için? Büyük dostluklarının coşkusuyla biraz abartmıyorlar mı kendisini?" "Hayır." "Peki ondan sonra kendisini hiç gören olmamış mı?" "Hayır, ama o sırada Beaumont Amerika'daymış, ona soralım." "Gerçekten de Karl Yakovlovich, bir dakika bakar mısınız? Siz Amerika'dayken şu sözünü ettiğimiz Rus'la karşılaşmış mıydınız?" "Hayır." "Çünkü Rusya'ya dönmesi gerekiyormuş, ondan galiba." "Evet." Nikitin, "Aklıma öyle hoş bir şey geldi ki çocuklar," dedi. "O ve karalar içindeki yaslı hanım ne güzel bir çift oluştururlardı değil mi?" Vera Pavlovna, "Çocuklar, biriniz şarkıda bana eşlik etmek için buraya gelsin," dedi. "O ne, iki kişi birden mi geliyor? İşte bu çok güzel." Mosolov'la Nikitin yalnız kalmışlardı. Mosolov, "Sana çok ilginç bir şey göstereyim mi Nikitin?" dedi. "Sen şimdi onun uyuduğunu mu sanıyorsun?" "Hayır." "Sakın bundan kimseye söz etme. Daha sonra kendisini iyice tanıdıktan sonra bunu ona söyleyebilirsin." "Başka birine kesinlikle. O bu konuda fazla konuşulmasını sevmiyor." Evin pencereleri alçaktı. Mosolov, "Evet, şu oda. Bak, görüyor musun?" Karalar içindeki hanım koltuğunu masaya iyice yaklaştırmış, sol kolu masaya dayalı, hafifçe öne eğik başına eliyle destek vererek oturuyordu. Eli alnının ve saçlarının bir kısmını örtüyordu. Sağ elin parmakları masanın üzerinde piyano çalar gibi kıpır kıpırdı. Yüzü dalgın, düşünceli ve kederliydi. Ama bu yüzdeki en baskın anlam sertlikti. Kaşları bir çatılıyor, bir açılıyordu. "Hep böyle midir Mosolov?" "Gördüğün gibidir işte. Hadi artık dönelim, yoksa resmen soğuk alacağız. Farkında mısın, 15 dakikadır burada duruyoruz." Ötekilerin yanına dönerken antreden yansıyan ışıkta arkadaşının gözlerine diken Nikitin, "Ne kadar duygusuz adamsın," dedi. "İnsan alışıyor. Sen ilk görüyorsun da ondan." Sofra hazırdı. "Vodka da esaslıya benziyor," dedi Nikitin. "Vay, nasıl da sertmiş, soluğum kesildi yahu." Mosolov, "Seni muhallebi çocuğu," dedi. "Ne bu be, gözlerinden yaş fışkırıyor." Herkes Nikitin'e yüklenmeye başladı. "Canım, genzime bir şey kaçtı, yoksa ben içkiyi su gibi içerim," diye savunuyordu kendini Nikitin. Derken saat sorulmaya başlandı. Daha yeni 11 olmuş. Öyleyse yarım saat kadar daha oturulup konuşulabilir. Yarım saat sonra Katerina Vasilyevna karalar içindeki hanımı uyandırmaya gitti. Yaslı hanım onu kapıda karşıladı, uykudan sonra tatlı tatlı geriniyordu. ''İyi uyuyabildiniz mi? Hem de nasıl? Şimdi nasıl hissediyorsunuz kendinizi?'' ''Demir gibiyim. Ciddi bir şeyim olmadığını söylemiştim zaten. Yoldaki çılgınlıklardan yoruldum herhalde. Ama artık çılgınlık yok. Hepimiz çok ciddi olacağız.'' Ama hayır, ciddi olmayı yine başaramadı. 5 dakika sonra Polozov'u baştan çıkarıyor, gençlere emirler yağdırıyor, eline aldığı 2 çatalı masaya vurarak bir takım marşlar çalıyordu. Bir yandan da durmadan herkese çabuk olmasını söylüyordu. Ama onun yeni baştan coştuğunu gören ötekiler kendilerini havaya kaptırmışlar, gitmekte hiç acele etmiyorlardı. Sonunda masadan kalkıp ''Atlar hazır mı?'' dedi. ''Daha değil, kızaklara koşuyorlar. Gerçekten dayanılmazsınız.'' ''Neyse madem öyle Vera Pavlovna lütfen bir şarkı söyleyin. Sesinizin çok güzel olduğunu duydum.'' Vera Pavlovna bir şarkı söylüyor. Karalar içindeki hanım, ''Sizden sık sık şarkı söylemenizi rica edeceğim Vera Pavlovna.'' diyor. Herkes hep bir ağızdan, ''Biz de sizden bir şarkı istiyoruz.'' diye haykırıyor. Ama fazla ısrara gerek kalmıyor, hemen piyanonun başına geçiyor. ''Hay hay söyleyeyim. Ancak ben pek beceremem şarkı söylemesini.'' Yine de beceremem diye söylemekten geri durmam. Şimdi Madame ve Monsieur sizler için söyleyeceğim. Siz de çocuklar sakın annenizle alay etmeye kalkışmayın. Bu anda parmakları tuşlar üzerinde geziniyordu. Evet, sakın gülmeyin çocuklar. Çünkü kendimi duygularıma tümüyle kaptırarak söyleyeceğim. Şarkı söyleyişimi komik bulur da gülerseniz karışmam. Çok ince, neredeyse ciyak ciyak bir sesle söylemeye başladı. ''Ne inlersin mor?'' Gençlerden biri kikirdedi, ötekilerin de yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Karalar içindeki hanımın da gülmemek için kendini zor tuttuğu belli oluyordu. İlkinkinden de tiz bir sesle sürdürdü şarkısını. ''Güvercinim, gece gündüz durmadan, eşinden mi ayrıldın ki?'' Ama bu dizede sesi cidden titredi ve şarkıyı sürdüremedi. ''Olmuyor ve iyi ki de olmuyor.'' Size daha güzel bir şarkı söyleyeceğim. Annenizin öğüdüne kulak verin çocuklarım, sakın aşık olmayın. Aşık olmayın çünkü sizin evlenmemeniz gerekiyor. Tüm salonu dolduran güçlü bir kontralto sesle yeni bir şarkıya başladı. Ey köyümün kara gözlerinde, yıldızlar ışıyan kızları, yavuklunuz olmak elbet çok güzel ama, çocuklar bilseniz bu ama öyle aptalca ki, özgür gençlik her şeyden güzel. Elbette bu yüzden istemiyor değil evlenmeyi. Peki ya neden? Bakın neden. Yiğidim sözümü dinle, sakın evleneyim deme. Hayır çocuklar, bu da çok saçma oldu. Bundan sonrakiler de saçma. Biliyor musunuz çocuklarım, aşık da olabilirsiniz, evlenebilirsiniz de. Yalnız eşinizi iyi seçeceksiniz, yalan olmayacak aranızda, anlıyor musunuz? Yalan olmayacak. Şimdi size kendi evliliğimin şarkısını söyleyeyim. Eski bir romanstır bu ama ben de taze genç kız değilim ki. Baksanıza şu halime, nasıl kocamış bir karıyım. Efendim, ben bir İskoçyalı dilberim. Dalton'daki şatomuzun balkonunda oturuyorum. Sarı saçlarım lüle lüle omuzlarıma dökülüyor. Hemen yanı başımızda bir orman ve Bringal ırmağı var. Sevgilim gizlice balkonuma yaklaşıyor. Gizlice çünkü ben varsılım, o yoksul. Ben baron kızıyım, lord kızıyım. Ama onu çok seviyorum ve ona şu şarkıyı söylüyorum. Güzel Bringal'imizin Sarp'tır kıyısı ve yemyeşil orman iki yakası. Bana babamın sarayından güzel gelir. Gerçekten de babamın sarayı çok sevimsiz, soğuk bir yerdi. Dostumun gizlendiği sık ağaçlar arası. Elbette ben sevgilimin sık ağaçlar arasında gizlendiğini çok iyi biliyorum. Sevgilim her gün gizlendiği yeri değiştiriyor. Ona işte bu şarkıyı söylüyorum ve al götür beni canım diyorum. Peki o bana ne cevap veriyor dersiniz? Şimdi sen küçük hanım bana varmak istiyorsun, unutmak soyunu sopunu. Öyle ya, biz soyluyuz, hem de tanınmış bir aileyiz. Benim olmak istiyorsun ama hiç düşündün mü yanımda seni nasıl bir yazgı bekliyor? Sen avcı mısın diyorum, hayır diyor. Sakın brakonyer olmayasın. Çok yaklaştın diyor ve bana bir şarkı söylüyor. Biz karanlıkların çocukları. Çünkü çocuklar, Madame ve Monsieur, biz bildiğiniz gibi kötü, çok kötü insanlarız. Eskiden kimdik ve kimiz şimdi unutmamız gerek. Ah diyorum, anlamıştım zaten, haydutsun sen. Öyle değil mi çocuklar, haydut değil mi benim sevgilim? Evet, haydut. Ve bu haydut bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Ben sana yar olamam, ben kuytu ormanların adamı. Bu tümüyle gerçek işte. İnsan ayağı değmemiş ormanlarda yaşıyordu sevgilim. Bana kendisinden uzak durmamı söylemesi de bu yüzden. Tehlikelerle dolu yanım yörem. Eh, elbette tehlikelerle dolu olacak, orman bu. Hem de kuytu orman, vahşi hayvanlar filan. Ve sonum çok acı. İşte bu doğru değil çocuklar, sonu niye acı olsun ki? Ama işte nedense biz o sırada böyle düşünüyorduk. Yine de ben kendisine şu cevabı verdim. Güzel Bringalimizin Sarptır kıyısı ve yemyeşil orman iki yakası. Bana babamın sarayından güzel gelir, dostumun gizlendiği sık ağaçlar arası. Bütün bunlar gerçektir çocuklar. Demek ki bana acımanız gerekmez, çünkü yazgımın ne olacağı konusunda önceden uyarılmıştım ben. Başıma neler geleceğini biliyordum. Böylece sonuç, evlenebilirsiniz çocuklar. Ancak işin içinde yalan olmayacak ve seçiminizi iyi yapacaksınız. İşte ay yükseliyor, öyle sessiz, öyle sakin. Kavgaya hazır yiğidim, tüfeğini dolduruyor. Sarılıyor sevdiceği. Canım benim, talihin açık olsun, korkmadan dövüş, titremesin kavgada elin. Çocuklar bakın, işte böylelerine aşık olunur ve böyleleriyle evlenilir. Birisi sana söylediklerimi unut Saşacığım, bu sözlere kulak ver diye fısıldıyor kocasına ve elini kuvvetle sıkıyor. Ötekisi de kocasına eğilip, ah ben de sana bunları söyleyebilseydim diyor, ama bundan sonra söyleyeceğim. Çocuklar, işte böylelerini sevmenize iznim var. Hem yalnız iznim mi? Alkışlıyorum da böyle sevgileri. Baksanıza şu sözlere. Canım benim, korkmadan dövüş, titremesin kavgada elin. Çocuklar, sizlerle neşem iyice yerine geldi. Madem ki neşelendik, neşenin olduğu yerde içki de olmalı, öyle değil mi? Ey saki, şarap doldur, bal doldur, şarap doldur. Bal dememizin nedeni çocuklar, şarkıdan bir tek bile sözcük atamayız da ondan. Şampanyamız kaldı mı? Çok güzel, açın bakalım. Ey saki, şarap doldur, bal doldur, şarap doldur. İçelim başlar dönsün, muhabbet neşe olsun. İyi ama saki kim? Saki benim. Kaşları kalem saki, pabucu simli saki. Bunu söylerken yerinden kalktı, parmaklarını kaşlarının üzerinden geçirdi, topuklarını yere vurdu. Doldurdum kadehlerinizi, şampanyalarınız hazır medam, mesye, çocuklar ve ihtiyar delikanlı. Hadi içelim, başlar dönsün, muhabbet neşe olsun. Saki'nin şerefine, Saki'nin şerefine. Teşekkürler, kendi sağlığıma içiyorum. Yeniden piyanonun başına geçti, yeni bir şarkıya başladı. Acılar yok olsun, yok olsun ve yenilenmiş yürekler sonsuz sevinçlere yuva olsun. Olacak, kesin olacak. Aydınlık günü getiren ışık, kovalarken kara korkuyu, soğuk ve karanlık soluk soluğa, çünkü ışık ve sıcaklık kovalıyor onları. Çürük kokusu artık yok olmakta, her yanda yalnızca gül kokuları. Dipnot, İngiliz ozan Thomas Hood'un 1798-1845 şiiri. Devrimci bir ozan olan Thomas Hood, 1861 yılında tutuklanmış ve sürgünde ölmüştür. 6. Bölüm. Dekor değişiyor. Pasaja çek dedi karalar içindeki hanım. Ama artık karalar içinde değildi. Üzerinde açık pembe bir elbise ve beyaz bir pardösü, başında pembe bir şapka vardı. Elinde bir demet çiçek tutuyordu. Bu kez yanında Mosolov'un yanı sıra Nikitin de vardı. Nikitin'le Mosolov arabanın önünde oturuyorlardı. Önde arabacının yanında üçüncü bir genç daha görülüyordu. Peki kadının yaşı kaçtı? Kendi dediği gibi 25 mi yoksa 20 mi? Neyse, bu onun bileceği bir şey, biz karışmayalım. Evet sevgilim, 2 yıldır bugünü bekliyordum, hatta 2 yıldan bile fazla. Gözüyle Nikitin'i gösterdi, onunla tanıştığımdan beri. O sıralar da seziyordum bunu, ama o zaman ne de olsa yalnızca bir umuttu bu. Çok kısa bir zaman sonra ise kesinlikle inandım gerçekleşeceğine. Hop hop bir dakika diyor okurum. Hem bu kez yalnızca basiretli okurum da değil, birazcık düşününce durumun tuhaflığını fark eden bütün okurlarım. Bütün bunlar Nikitin'le tanışmasının üzerinden iki küsur yıl geçtikten sonra mı oluyor? Evet diyorum ben. Canım, o Nikitin'le bu kışın sonunda tanışmamış mıydı? Şu Kirsanovlar ve Beaumont'larla gittikleri piknikte. Evet öyle. Canım olur mu? Siz bize 1865 yılını anlatmaya başladınız. Evet. İnsaf edin efendim, olacak şey mi bu? Ben kesinlikle bildikten sonra neden olmasın? Kesin, rica ederim. Sizin bu saçmalarınızı kim dinler? Gerçekten dinlemek istemiyor musunuz? Elbette istemiyorum. Ne sandınız siz beni? Eh, madem siz beni şu anda dinlemek istemiyorsunuz, ben de hikayemin devamını sizin dinlemek isteyeceğiniz güne dek ertelerim. O günün çok uzaklarda olduğunu hiç sanmıyorum. 4 Nisan 1863 1. Dipnot 4. bölüm 16. ayrımın yazarın daha sonra kitabımızda yer aldığı biçimde değiştirdiği ilk redaksiyonu. Bir yıl sonra yeni atölyede tümüyle rayına oturdu. İki atölye çok sıkı ilişki içindeydi. Birinin elinde siparişler aşırı birikti mi fazlaları hemen öbürüne aktarıyordu. Aralarında cari hesap tutuyorlardı. Maddi olanakları artık Nevski bulvarında bir satış mağazası açabilecek büyüklüğe ulaşmıştı. Ancak bunun için atölyelerin birbirlerine biraz daha yakın olması gerekiyordu. Atölyelerin birbirine yaklaşması ve ortak mağaza açılması Vera Pavlovna ile Mersalova'nın epey uğraşmasını gerektirdi. Her iki atölye çalışanları arasında derin bir dostluk vardı, birbirlerine konukluğa gidip geliyorlardı, birleşerek kent dışına ortak piknikler düzenliyorlardı ama yine de iki ayrı işletmenin hesaplarının birleştirilmesi düşüncesi onlar için yeni bir şeydi. Bu yüzden de kendilerine uzun ve ayrıntılı açıklamalar yapılması gerekti. Öte yandan Nevski bulvarında kendi mağazalarına sahip olmanın sağlayacağı yararlar apaçık ortadaydı. Birkaç ay süren bir çalışmayla iki işletmenin tek bir işletme gibi çalıştırılmasının teknik hazırlıkları bitirildi ve Vera Pavlovna ile Mersalova amaçlarına ulaştılar. Böylece Nevski bulvarında yeni bir tabela göründü. O Bon Travail Magazin de Nouveauté. Mağazanın açılmasıyla birlikte işlerin de eskiye göre açıldığı görüldü. Mağaza henüz en üst tabakanın alışveriş ettiği yerlerden biri değildi. Daha nerede? Ama yine de çok elverişli bir takım siparişler veren zenginlerin uğrak yeri olmaya başlamıştı. 2-3 ay sonra mağazaya bir takım ilginç müşteriler gelmeye başladı. Bunların ilginçlikleri yalnızca meraklı ve sıkılgan olmalarından kaynaklanmıyordu. Bunlar sanki bütün meraklı insanlarda olan bir düşünceye sahip olmadıklarından dolayı utanıyor gibiydiler. Hani senin ilgilendiğin şeyle ben de ilgileniyorsam, sen bana karşı sevecenlik duyar ve senden öğrenmek istediğim şeyleri bana kendiliğinden anlatırsın türünden bir düşünce değildi. İstediğin kadar göz ucuyla süz beni, İstediğin kadar kuyruğunu gizlemeye çalış, ben senin ne mal olduğunu biliyorum türünden bir düşünceleri olduğundan utanıyorlardı sanki. 2-3 kişiydi bu ziyaretçiler ve günde 3-4 kez uğruyorlardı mağazaya. Bunlar 1,5 ay kadar meraklarını gidermek için mağazaya sürekli uğradılar. 1,5 ay sonra ise Kirsanov'u bir gün tıp fakültesindeyken uzaktan tanıdığı bir meslektaşı ziyaret etti. İki doktor önce dereden tepeden ve çeşitli tıp olaylarından konuştular. Özellikle de konuk kendisinin uyguladığı bir tedavi yönteminin nasıl başarılı olduğunu anlattı. Bu yönteme göre hastaya birkaç gün boyunca içecek bir şey verilmiyordu. Çünkü bütün hastalıklarda kaşeksi durumu vardır. Öte yandan organizma hastalık boyunca akıntı dediğimiz bir takım çürük sular üretir. İşte hastaya içecek bir şey verilmeyerek bu sulara yeni bir kaynak yaratılmazsa bu çürük sular yani akıntılar yavaş yavaş kuruyacak, sonuçta da hasta iyileşecektir. Dipnot: Bu olay tümüyle doğrudur. Çok iyi tanıdığım bir arkadaşımdan duydum. Doktorun biri hastalarını bu yöntemle tedavi ediyormuş. 15 yıl uyguladığı hastayı kurutma yönteminden sonra 5 yöntem daha değiştiren doktor, söylenildiğine göre şu sıralar yeni bir yöntem uygulamaktaymış. Çernişevski'nin notu. Konuk söz arasında Kirsanov'a bir de çağrı iletti. Kirsanov hakkındaki övgüleri duyan aydın bir kişi onunla tanışmak arzusundaydı. Kirsanov hemen yarın bu aydın kişiye gideceğini söyledi. Aydın kişi, bir karısı olmamasına karşın onu Aydın Koca diye adlandırmak daha doğru galiba. Aydın Koca gerçekten de aydın bir kocaydı. Çünkü o yıllar, yani 1858 ve 1859 yılları çok aydınlık yıllardı. Gerçi aydın olmayan bir takım insanlara rastlanmıyor değildi. Ama bunlar son derece ender rastlanan bir takım yaratıklardı ve evli de olmalarına, yani bir karıları bulunmasına karşın bunları koca diye adlandırmak olanaksızdır. Sözcüğün gerçek anlamıyla koca olan kocalar, yani karıları olduğu için değil, kendiliklerinden koca oldukları için koca olan kocalar, arasında ise aydın olmayan bir tek kişi bile yoktu, bu kocaların hepsi baştan sona aydındı. Böylece aydın koca bizzat kendisinin davet ettiği ve tanışmak istediğini söylediği konuğunu aydın bir koca olarak nasıl karşılaması gerekiyorsa öylece karşıladı. Yani son derece sevecen bir havayla kabul etti Kirsanov'u, yer gösterdi, oturttu, kendi de koltuğunu ona doğru yaklaştırdı, sigara tuttu. Sizinle Alexander Matveyich tanışmak fırsatını elde ettiğine çok sevindiğini söyledi. Çünkü sizin Alexander Matveyich devletimiz için çok önemli bir alan olan tıp biliminin övünçlerinden biri olduğunu duyduğunu söyledi ve benzeri. Bütün bunlar elbette onun Kirsanov'a karşı ne denli sevecen davrandığını gösteren şeylerdi. Hele Kirsanov'a küçük adıyla değil de baba adı ve soyadıyla birlikte seslenmesi onun gerçekten de son derece aydın bir insan olduğunu gösteriyordu. Gördünüz mü aydınlığı? Ne güzel şey gerçek bir aydın olmak. Neyse, bir sürede tıp bilimi üzerinde aydınca konuşmalar yapıldı ve sonuçta gelindi bu tanışmanın gerekçesine. Aydın koca ne kadar aydın ve sevecen olduğunu iyice kanıtladığına inanmış olacak ki, sizden bir ricam olacak dedi. Bana lütfen sayın eşinizin Nevski Bulvarı'nda açtığı mağazanın nasıl bir şey olduğunu açıklar mısınız? Bir moda mağazası dedi Kirsanov. Efendim, benim asıl öğrenmek istediğim mağazanın amacının ne olduğu?